Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 18, Murdan 1402, Hicri Gamer 22, Muharrem 1445 ve Miladi Takvim'de 9 Ağustos 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Heft Evrenk ve Yüzyılda Yüz Gelişme isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, muhabirlerin insanlarla yöneticiler arasında bir köprü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, bağımsızlık ruhunun İran ile Vietnam uluslarının ortak özelliği olduğuna vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran, BRICS üyeleri için enerji alanında ve istikrarlı güvenlik sağlamada önemli bir katma değerdir, dedi. Kanada'nın İran'a karşı hasmane politikaları devam ediyor. Amiral İrani, İran donanmasının yakında yeni cihazların ekleneceğini belirtti. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, muhabirlerin halk ile yöneticiler arasında bir köprü olduğunu belirterek, muhabirler medya olarak halkın kalbinde umut yaratmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün basın mensuplarına düzenlediği anma töreninde muhabirlerin gününü kutlayarak, muhabirlerin işinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti. Muhabirler ve tarihçiler yüksek bir konuma sahiptir ve ellerindeki araçları kullanarak izleyiciye haber ve bilgi iletiyorlar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, insanın gücünü habercilik alanındaki en önemli eksenlerden biri olarak değerlendirerek şunları kaydetti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte haber iletme araçları büyük ölçüde artmış olsa da merkezi bir rol oynaması ve sanatıyla izleyici için içeriği mümkün olan en iyi şekilde yazması ve geliştirmesi gereken insan gücüdür. Cumhurbaşkanı Reisi medya mensuplarına şükranlarını dile getirerek şunları söyledi. Düşmanın medya akışı yalanı gerçekmiş gibi göstermeyi, gerçeği de yalanmış gibi göstermeyi ve atmosferi kirli yansıtmaya çalışıyor. Bu bilişsel savaşta düşmanlarla yüzleşmek için bilişsel savunma araçları kullanılmalıdır. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Vietnam Meclis Başkanı Vung Dinh Ho ve yanındaki heyetle görüşmesinde bağımsızlık ruhunun iki ülke halkının ortak özelliği olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, salı akşamı bu görüşmede İran'ın çeşitli bilimsel, teknolojik, üretim ve endüstriyel sektörlerde tehdit ve baskılara rağmen kaydettiği büyük ilerlemeye, İran ulusunun bu yaptırımları etkisiz hale getirmek için attığı büyük adımlara atıfta bulunup, üretim ve ticaretin büyümesine odaklandığına işaret ederek şunları kaydetti. Vietnam Meclis Başkanı'nın İran ziyareti, iki ülke arasındaki parlamento ilişkileri, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi yanında İran'ın gelişmesi açısından da bir dönüm noktası olabilir. Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı da bu toplantıda Batı'nın acımasız yaptırımlarına rağmen İran milletinin büyük başarılarını takdire şayan ve Vietnam milleti için ilham verici olarak nitelendirerek şunları kaydetti. Vietnam, İran ile çok yönlü bölgesel işbirliğini uluslararası alanda yükseltmekten yanadır.
İran Dışişleri Bakanı, İran BRICS toplantısında İran İslam Cumhuriyeti, BRICS üyeleri için enerji alanında ve istikrarlı güvenliğini sağlamada önemli bir katma değer olduğunu söyledi. Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ve BRICS Ortaklık ve İşbirliği Perspektifleri Konferansı'nın kapanış töreninde şunları söyledi. BRICS'in oluşturulması, gelişmekte olan ekonomiler ve Güney Dünya arasında ileriye doğru atılmış bir adımdır. Hüseyin Emir Abdullahiyan ayrıca şunları kaydetti. Üçüncü, dünyanın siyasi koalisyonları Birleşmiş Milletler'deki uluslararası müzakerelerde pazarlık gücü oluşturuyor ve 77 grubu ve bağlantısızlar hareketi uluslararası arenada güçlü müzakere grupları yaratmaya başardı. İran Dışişleri Bakanı, BRICS'in gerçek ekonomik ve siyasi sinerjiyi temsil ettiğini, bölgesel ve küresel ölçekte etki yaratma kapasitesine sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti. Gelişmekte olan dünyada ilk kez güçlü ve etkili bir siyasi ve ekonomik kimlik oluşturuldu ve BRICS genişlemesi fikri gerçeğe dönüşürse bu kimlik daha tutarlı ve küresel hale gelecek. Hüseyin Emir Abdullahiyan ayrıca şunları kaydetti. BRICS'in ekonomik büyümesi üyeler neslinde özgüveni pekiştirmiş ve etkinliği olan küresel güveni artırmış olup Güney Dünya'nın önemli ülkelerinin bu gruba üye olma yönündeki büyük isteği bu hususu teyit etmektedir. İran ve Umman Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İran ve Umman Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Baad Abulsaadi dün akşam telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin son durumunu, İran ile Umman arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda istişarelerde bulundu. Emir Abdullahyan, Ummanlı meslektaşının ilişkilerini gelişme sürecini ve çok yönlü genişlemesini sürdürme çabalarını takdir etti. Umman Krallığı Dışişleri Bakanı Baad Abulsaadi bu telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Sultan Heysem arasında son dönemde gerçekleşen görüşmeleri işaretle Umman'ın İran İslam Cumhuriyeti'ne aktif katılımıyla bölgesel ve uluslararası işbirliğini kolaylaştırma çabalarına vurgu yaptı. Taraflar ayrıca ikili bölgesel ve uluslararası arenalarda karşılıklı ilgi alanlarına giren bazı konularda fikir tacisinde bulundular. İslami mezheplerin Takrib Kurumu Genel Sekreteri, İslam Konferansı'nın 3. bölgesel toplantısına İran ve komşu ülkelerden 1700 davetlinin katılacağını belirtti. İslam Konferansı'nın 3. bölgesel toplantısı bugün İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin başkenti Urmiye'nin Vahdet Salonu'nda düzenlenecek. Hocatul İslam Hamid Şehriyari dün Urmiye'de düzenlenen İslam Konferansı 3. bölgesel toplantısının basın toplantısında şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nde özellikle farklı etnik grupların ve dinlerin barındığı Batı Azerbaycan'da dinler arası barış içinde İnsanlar bir arada yaşıyor ve bu büyük bir onurdur. İslam Konferansı'nın 3. bölgesel toplantısında Rusya, Gürcistan, Türkiye, Irak ve Suriye'den konukların bulunduğuna işaret eden Hucetul İslam Şehriyari, bu toplantıya dünyanın farklı devletlerinin bazı müftüleri de katılıyor açıklamasında bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ağır su türevlerinin İran'ın son dönemde elde ettiği ve ihracat kabiliyetine sahip olduğu en güncel başarılarından biri olduğunu belirtti. İran Pres Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed İslami şunları kaydetti. İslam Cumhuriyeti ağır su türevleri üzerinde çalışarak, döteryumlu ilaçlar için lazer ve biyolojik teknolojilerin bir kombinasyonu peşinde olmaya çalışıyor ve bu artık laboratuvar düzeyinde. Bu da bu teknolojiyi ve üretimi genişletebileceğimize dair umut verdi. İslami sözlerine şöyle devam etti. Ağır su türevleri gelişmiş ülkelerin girdiği en güncel kazanımlardan biridir ve 2-3 ülke bu konuda aktif değildir. Artık bu ülkelerin ortasındayız ve bu türevleri diğer ülkelere ihraç etmeye hazırız. Kanada hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanca politikasını sürdürürken İranlı birçok kişi ve kuruma yaptırımlar uygulamıştır. Kanada, Amerika ile uyumlu bir hükümet olarak geçtiğimiz yıllarda Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını takip etti. İran'ın bildirdiğine göre Kanada Dışişleri Bakanlığı dün 7 İranlı askeri yetkili küresel barış ve güvenliği bozmak gibi düzmece bir iddiayla yaptırım uyguladı. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Batı'nın müdahaleci davranışlarının sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulundu ve bu tür eylemlerin karşılıksız kalmayacağını belirtti. Kanada Dışişleri Bakanlığı yaptırım uygulanan kişilerin insansız hava aracı üreten ve Rusya'ya ihraç eden İran devletine ait şirketlerde çalıştığını iddia ediyor. Rus ve İranlı yetkililer tarafından defalarca reddedilen ve Ukrayna bunu tekrarlamasına rağmen bunu kanıtlayacak bir kanıt sunamayan bir iddiadır. İran İslam Cumhuriyeti Batı'nın bazı İranlı yetkililere ve kurumlara karşı tek taraflı yaptırımlar uygulama kararını şiddetle kanadı ve bunu uluslararası hukukun ihlali ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine müdahalenin açık bir örneği olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, bu gücün tüm okyanuslarda etkin bir şekilde varlığının gündemde olduğunu belirterek yakında İran donanmasına yeni cihazların ekleneceğini kaydetti. Amiral Şehram İrani, salı günü bir televizyon programında şunları kaydetti. Bu gücün başarısı milletin ve ülkenindir. Çünkü ordu donanması İran İslam Cumhuriyeti'nin küresel ve uluslararası arenadaki vitrinidir. İran İslam Cumhuriyeti donanmasının son dönemdeki başarılarını tebrik eden Amiral İrani ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin mukaddes nizamı için tarihi bir misyonun yoldaşı olan 86. filonun misyonunun yansımasını da içeren bu gücün faaliyetlerinin anlatılması medyanın desteğiyle mümkün olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı, İran İslam Cumhuriyeti 86. Deniz Filosu'nun faaliyetlerine ilişkin daha fazla açıklama yapma konusunda İslam İnkılabı rehberinin talimatına işaretle 86. filo, dünyaya İran'ın bilimsel ve endüstriyel alandaki en son başarılarını denizde gösterdi, dedi. İran İslam Cumhuriyeti ordusuna bağlı 86. deniz filosu dünya turunu 65 bin kilometre dolaşarak Hint, Pasifik ve Atlantik okyanuslarını geçtikten sonra 20 Mayıs Cumartesi günü ülkenin kara sularına giriş yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Heyeti Suri Meclis Başkanı ile bir araya geldi. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Vahid Celalizade başkanlığındaki İran Parlamento Heyeti salı akşamı Şam'da Suriye Parlamentosu Başkanı Hamuda Sabbah ile bir araya geldi. İki taraf parlamento işbirliğinin genişletilmesi üzerinde durdu. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı bu toplantının ardından bir grup gazeteciye hitaben yaptığı açıklamada İran ve Suriye arasındaki siyasi ilişkilerin seviyesi mükemmel ve iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini genişletmek için çaba gösterilmelidir diye kaydetti. İran Parlamentosu heyeti ayrıca Suriye'nin başkenti Şam'da Filistinli gruplarla da bir araya gelerek görüştü. Ülke Seçim Merkezi Sekreteri 12. Milletvekili seçimleri ön kayıtlarının ikinci gününde 6247 kişinin ön kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhsin İslami dün İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem seçimlerinin ön kayıt istatistikleri hakkında şunları kaydetti. Ön kayıtların ikinci gününde 6247 kişi belgelerini etkisiz, eksiksiz olarak yüklerken dün ve bugün toplam sayısı 13.916 kişiye ulaştı. İslami belgelerini yükleyen kişilerin analitik istatistiklerini de sunarak şunları kaydetti. Kadınların %12'si, erkeklerin ise %88'i katılımlarını açıklamış olup başvuruların %23'ü ve 35 ila 40 yaş aralarında olması gençlerin bu konudaki ilgisini göstermektedir. Taliban hükümeti başkanının ekonomik yardımcısı Türk yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye gitti. Afganistan'da 15 Ağustos 2021'den itibaren Muhammed Eşref Gani hükümetini devirerek iktidara gelen Taliban grubu her zaman meşruiyetini kazanmaya çalışmış ve komşuları da dahil olmak üzere farklı ülkelerle ilişkilerini genişletmeye çalışmıştır. Ancak uluslararası toplum bu talebin yerine getirilmesini başta kadın hakları olmak üzere insan haklarına riayet edilmesi ve tüm Afgan grupları ve etnik grupların temsilcilerinin katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin oluşturması gibi belirli şartlara bağlamıştır. Taliban'a göre bu grubun geçici hükümeti uluslararası toplum tarafından tanınırsa Afganistan'daki ticari sektörü harekete geçirebilecek ve ekonomik sorunları hafifletebilecek. Bulgaristan, Türkiye'den on binlerce yasa dışı göçmenin girişini engelledi. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı 2023 yılının Haziran ve Temmuz 2023'ün iki ayında Türkiye'den Bulgaristan'a 47 bin kaçak göçmenin girişini engellediğini açıkladı. Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi. NTV'nin aktardığı habere göre patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Patlamanın buğday tozu sıkışması nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK-YPG teröristinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerini taciz ateşi yapan 4 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Hamas sözcüsü Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmesi yönündeki açıklamaları yanıltmacı olarak nitelerken bunun işgal altındaki Kudüs'teki yerleşim alanlarını genişletmek için bir aldatmaca olduğunu belirtti. Ökçü rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'in Suudi Arabistan üzerinden Avrupa'ya bağlanacak ve enerji, ulaşım ve iletişim teknolojileri sektörlerini içerecek bir ekonomik koridor oluşturabileceğini ve bunun yatırımcılar için çok iyi ekonomik sonuçlar doğuracağını iddia etti. Rus ordu güçleri salı günü Harkiv vilayetindeki yeni bölgeleri kendi kontrolüne geçirmeyi başardı. Harkiv Sivil Asker İdaresi Başkanı belirttiğine göre Rus ordusu güçleri son ilerleyişinde Harkiv eyaletindeki 5 kasabayı kontrol altına almayı başardı. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde bu ülkenin güçleriyle girdiği çatışmada verdiği kayıp ve hasarlara ilişkin yeni istatistikler sundu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz 23 ülkenin BRICS üyeliği için talepte bulunması etrafında. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor pazartesi günü yaptığı açıklamada 23 ülkenin liderlerinin BRICS'e katılma isteklerini resmen ifade ettiklerini ve bu talepte bulunduklarını duyurdu. 23 ülkenin liderlerinden BRICS'e katılmak için resmi ilgi beyanları aldık ve hatta BRICS'e olası üyelik için gayri resmi taleplerimiz var açıklamasında da bulundu. Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Bahreyn, Beyaz Rusya, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kırgızistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Vietnam BRICS'e katılım isteklerini resmi olarak ifade eden ülkelerdir. BRICS'e katılma konusundaki büyük arzunun bu grubun küresel güney ülkelerinin çıkarlarını savunan gelişmiş bir örgüt olduğunu gösterdiğini belirten Pandor, bu örgütün öneminin altını çizdi. Sputnik'e göre BRICS'in Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dahil olmak üzere dünyanın en büyük gelişmekte olan ekonomileri birleştirmekle beraber Cezayir, Arjantin, Mısır, İran, Endonezya, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bir Endonezya, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi başka ülkenin de bu ekonomik buluğa katılması için gereken motivasyonu oluşturabilmiştir. Farklı bölge ve kıtalardan dünya ülkelerinin BRICS'e katılma isteklerinin artması, uluslararası düzeni yeniden tanımlama ve Batı'nın egemenliği altındaki liberal düzenden kurtulma yönündeki güçlü istek ve arzularını göstermektedir. BRICS'in performansının belki de en önemli yönünün dünyayı yöneten liberal düzene bir darbe olduğunu vurgulayan siyaset uzmanı Mehdi Horsand şöyle diyor. Ekonomistlere göre 10 yıldan kısa bir süre içinde dünya ekonomisinin yarısını kontrol edecek olan BRICS, ilk adımı doların uluslararası alışverişlerde ve ticaretteki payını azaltmaktı. Bu anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında ikili ve çok taraflı ticarette dolara devre dışı bırakmaktır. Aynı zamanda batılı güçler, özellikle de dünyanın 7 ileri sanayileşmiş ülkesinden oluşan 7'ler grubu, bu gelişmeleri ve BRICS'in artan gücünü endişeyle takip etmekte ve aynı zamanda bir nevi bu gruptaki etki nüfuz alanı oluşturmak istemektedir. Bu bağlamda Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da BRICS zirvesine katılma talebinde bulundu. Rusya bu talebe başından beri şiddetle karşı çıktı. Bu bağlamda Moskova, Paris'in Rusya'ya yönelik düşmanca politikası dikkate alındığında Macron'un BRICS zirvesine katılmasının uygun olmayacağını açıkladı. Bu alandaki son gelişmede Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor pazartesi günü yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Güney Afrika'daki BRICS zirvesine davet edilmediğini bildirdi. Buna rağmen 2009 yılında dünyanın yükselen güçleri ve ekonomilerinin siyasi ve ekonomik birlik kurma girişiminde bulunmasının ardından batılı güçlerin varlığı olmadan BRICS kurulabilmişti. Çin ve Rusya BRICS grubunun başında yer alarak ticari ilişkilerde doların hakimiyetini ve batının ekonomik gücünü sona erdirmeye çalışıyor. Zaman içinde diğer gelişmekte olan ülkeler de bu ekonomik örgüte üye olmakla ilgilenmeye başladılar. BRICS grubu, 4'ü Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika olmak üzere 5 üye ülkesinin küresel ekonomi ve rekabet çerçevesinde Batı bloğunun önde gelen endüstriyel ekonomistlerinden oluşan 7'li grubun aleyhine çalışan bir grup da sayılır. Bu bağlamda Rusya, BRICS grubu üyelerinin finansal sistem ve küresel reform için aktif adımlar atmasını istemektedir. Ekonomik gelişme ve büyümenin koşullarını oluşturmak için ekonomide ciddi adımlar atmalarını istemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde adil bir ortam sağlanması için bu adımların önemli olabileceğini vurguluyor. BRICS grubu nüfus olarak dünya nüfusunun %40'ından fazlasını barındırıyor ve gelişmekte olan ülkelerin ticari ve ekonomik işbirliklerini geliştirmenin yanı sıra kalkınma bankaları ve yeni bir ticari sistemi gibi uluslararası paralel kurumlar oluşturmak amacıyla 14 yıl önce çalışmaya başladı. BRICS hızlı ekonomik kalkınma ve uluslararası ekonomide etkili bir belirleyici bir kutup haline gelmek için çok önemli kapasitelere sahiptir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmekte olan ülkelerin adil bir ortamda kalkınması ve ekonomik büyümesi için gerekli koşulları sağlamak üzere BRICS grubu üyelerinin finansal sistem ve küresel ekonomide reform yapmak için aktif adımlar atmasını önerdi. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonistlerin İsrail'in yok oluşundan kaygı duyması etrafında. Siyonist rejimi Mossad bilinen Dış Ticaret İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı Tamir Pardo bu rejimin sonuna yaklaştığını belirtti. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu ve kabinesine karşı işgal altındaki topraklarda halk gösterilerinin üzerinden 31 hafta geçti. Bu gösteri Tel Aviv'de ve işgal altındaki Filistin'de 150 başka yerde art arda 31. haftada da düzenlendi. Netanyahu kabinesinin yargı reformu planındaki ısrarı işgal altındaki topraklarda en büyük halk gösterilerinin düzenlenmesinin ana nedenidir. İşgal altındaki topraklarda 100 binden fazla insanın ard arda düzenlediği gösteriler Siyonist rejimin ciddi zorluklarını ve tehditlerini ortaya çıkardı. Ciddi tehditlerden biri Siyonist rejimin benzeri görülmemiş bir siyasi kriz yaşamasıdır. Bu rejim 4 yılda 5 parlamento seçimi yaptı. Ancak yaklaşık 8 aydır görevde olan mevcut kabine hala çok kırılgan. Aslında Siyonist rejim son yıllarda güçlü bir kabine görmedi. Bu sorunun temel nedeni işgal altındaki topraklarda siyasi bölünmelerin zirve yapmasıdır. Bir diğer önemli tehdit ise bu rejimin hızla aşırılığa ve kendi içinde ırkçılığa doğru ilerlemesidir. Bu sorunun nedenlerinden biri de Netanyahu'nun başbakan olduğu kabinede önde gelen siyasi isimlerin yer almak istememesidir. Bu kesim Netanyahu en büyük asi olarak tanımlıyor. Böyle bir durumda iktidardan inmek istemeyen Netanyahu siyasi tecrübesi olmayan ve İsrail toplumsal yapısından nefret edilen figürlerle koalisyona yöneldi ve iktidardaki varlıkları da protestoların 31. haftasında sürmesine yol açtı. Geniş çaplı ve büyük siyasi bölümün ardından halk Netanyahu kabinesinin destekçileri ve muhalifleri olarak da ikiye ayrıldı ve rejimin siyasi sosyal sahnesi bariz ve büyüyen iki kutupluluğa tanık olmaya başladı. Ayrıca siyasi sistemden memnuniyetsizlik de artmış oldu. Siyonist rejimin Maliye ve Hazine Bakanlığı'nı eski genel müdürü geçtiğimiz cumartesi günü Tel Aviv'deki protestocu kalabalığına şunları söyledi. İsrail'de kamu hizmetleri benzeri görülmemiş bir krize yakalandı. Bir diğer önemli tehdit ise işgal altındaki topraklarda siyasi ve toplumsal krizlerin şiddetlenmesi sonucunda tersine göçün de artmasıdır. İsrail'in Kanal 12'si tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, Netanyahu hükümetinin yargı reformlarını onaylamakta ısrar etmesiyle İsraillerin yaklaşık 1/3'ünün işgal altındaki toprakları terk etmeyi düşündüğünü gösterdiğini belirtti. Böyle bir durumda rejimin yıkıldığına dair uyarılar da arttı. Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, Siyonist rejim kendi kendini yok etme mekanizmasını harekete geçirdi ve sonuna yaklaşıyor diye düşüncesini paylaştı. Diğer bazı güvenlik ve askeri şahsiyetler de birkaç kez rejimin çökme tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu. Birçok analist ve siyasi şahsiyette bu rejimin iç krizlerini gözlemleyerek çöküş tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Siyonist rejim analisti Ari Shavit daha önce dönüşü olmayan noktayı geçtik ve İsrail son nefesini veriyor diyenlerden biri. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 18 Mordad 1402, Hicri Kameri 22 Muharrem 1445 ve miladi 9 Ağustos 2023 Çarşamba. ...38 yıl önce bugün Hicri Şamsi 18 Mordad 1364'te çağdaş alim ve fakih Ayetullah Mirza Muhammed Sagafi 90 yaşında vefat etti. İran'ın Tahran kentinde dünyaya gelen Ayetullah Mirza Muhammed Sagafi, Kutsal Kum kentinde dini ilimler havzasında önde gelen alimler nezdinde dersler aldı ve nihayet içtihat makamına ulaştı. Bu önde gelen alim, şerefli ömrünün mukaddes İslam şeriatının yayılması ve Kur'an-ı Kerim tefsiri, fıkıh usulü ve İslami hadisler konusunda değerli kitapların telifini harcadı. ...39 yıl önce bugün Hicri Şamsi 18 Mordad 1363'te İranlı yetenekli yazar ve mütercim Ebu'l-Kasım Payende 71 yaşında vefat etti. Hicri Şamsi 1292'de İran'ın Necefabad kentinde dünyaya gelen Payende 19 yaşındayken Tahran kentine gelerek çeşitli dergilerle işbirliği yaptı ve günümüzde değin 40 eser kalem aldı ki bunlardan en önemlisi Kur'an-ı Kerim tercümesidir. Payende yetenekli bir hikaye yazarıydı ve çevresindeki insanların yaşamlarını göstermek için yoğun çaba harcadı. Eserleri arasında Murevvecul Zeheb tercümesi ve ayrıntılı olan Taberi tarihinin tamamının tercümesine değinebiliriz. ...985 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Muharrem 460'da İslam dünyasının önde gelen muhaddis ve alimleri ve fakihlerinden Şeyhul Taife lakaplı Şeyh Muhammed bin Hasan Tusi vefat etti. Hicri Kameri 385'te İran'ın kuzeydoğusundaki Tus'ta dünyaya gelen Tusi ilk eğitimini tamamladıktan sonra Irak'a gitti ve burada o dönemin önde gelen alimleri olan Şeyh Mufid ve Murtaza Alimun Huda gibi alimlerden dersler aldı. Ardından bilimde yüksek seviyelere ulaştı ve kendi dalında ders vermeye başladı. Şeyh Tusi, Kur'an-ı Kerim tefsiri, fıkıh, fıkıh usulü ve hadis alanlarında birçok telifleri vardı. ...104 yıl önce bugün 9 Ağustos 1919'da İngiltere ile İran arasındaki utanç verici ve sömürgeci anlaşma, dönemin İran Başbakanı Vusuhud Dule ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon tarafından imzalandı. 1919 anlaşması olarak da bilinen bu anlaşmaya istinaden İran'ın ekonomik, askeri ve siyasi işleri İngiliz ajanlarının denetimi altına alındı. İngiltere, Rusya'daki devrim ve bu ülkenin sömürge rekabeti aşamasından çekilmesinden sonra bu anlaşmayı İran'a dayattı. Ancak İran'ın özgürlükçü halkı İran'ı fiilen İngiliz koruması altına aldığı için bu anlaşmaya karşı çıktı. İngiltere'nin bazı batılı rakipleri de bu anlaşmaya karşı çıktı ve sonunda 1919 anlaşması iptal edildi. Ancak 1,5 yıl sonra İngiltere bir darbe tasarlayıp gerçekleştirerek Rıza Han'ı iktidara getirdi ve onun yönetimi aracılığıyla İran üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırdı. ...15 yıl önce bugün 9 Ağustos 2008'de Filistinli mücadeleci şair Mahmud Derviş vefat etti. 1948'de Filistin topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi ardından mütecilliği tecrübe etti. Kanatsız Serçeler, Zeytin Yaprağı, Filistinli bir aşık, Serçeler Celil'de ölür, Atı Neden Yalnız Bıraktın ve Yaptıkların İçin Özür Dileme kitaplarındandır. Bu Filistin'in şair Filistin halkının desteklenmesinde çeşitli şiirler söylemekte adını kalıcılaştırdı. Derviş sonunda vatanını terk etmesine neden olan Siyonist rejimin suçlarına karşı şiirler yazdı. Derviş'in eserleri kısa sürede peş peşe yayımlandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemi ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Yılbaşından bu yana 5,5 puanlık artış. Mevduatta dolarizasyon oranı %68'e dayandı.
Milli Gazete.
Bomba iddia, Mehmet Şimşek ile Erdoğan anlaşamıyor.
Star.
Baykar'dan tarihi anlaşma.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 7 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde enflasyon yoksulluk demek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk demek. Ekonomistler, yüksek enflasyonun sonuçlarını şöyle ortaya koyuyor. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir durum ortaya çıkar. Satın alma gücünü zayıflatır. Sosyal huzursuzluklara da yol açar. Dar ve sabit gelirliler çok zarar görür. Paranın değeri zayıflar, işsizliği artırır, ödemelerde sıkıntılara yol açar. Memura asgari ücretiyle emekliye yapılacak zamlar TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre belirlendiği için büyük sıkıntılara neden oluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Açıklanan resmi rakamlar milletin yaşadığı hayat pahalılığı ile bağdaşmadığı için son yıllarda hep tartışılıyor. TÜİK yıllık enflasyon %47,83. Enflasyon araştırma grubu ENAG ise %122,88 olarak hesaplandı. Görüleceği üzere ENAG'ın ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları arasındaki farklılık dikkat çekici. 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49 artmış olmasına rağmen mal ve hizmetlerindeki artışın bunun çok üzerinde olması da resmi rakamları güveni düşürüyor. Pazar ve market fiyatlarının geçen ay ve bu ayki değişimle kıyaslansa dahi TÜİK rakamlarının gerçeği yansıtmadığı görülür. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın %22,3 olan enflasyon tahminini %58'e çıkarması, bu tahminin de şimdiden tutmayacağı ortaya çıkıyor. Ateş mutfağı sarmış durumda. Arka arkaya gelen zamlar milleti canından bezdirdi. İktidarı destekleyenler dahi durumdan memnun değil. Ekranların kadrolu konuşmacıları bugüne kadar kılına dokundurmadıkları iktidarı eleştirmeye başladılar. Cumhur İttifakı'nın paydaşları da artık hayat pahalılığından şikayet ediyor. Çözüm mercii olanlar ne yapıyor peki? Onlar önce 6 ay sonrasını işaret etmişlerdi. Şimdi ise parmakları 2025'i gösteriyor. Hayat pahalılığı topluma sadece ekonomik cihetle yansımıyor. Enflasyonun toplumun manevi taraflarını tahrip eden, suçu azdıran, asayişi tehlikeye atan bir tarafı da var. Suç oranlarındaki yükseliş ve toplumdaki stres ve mutsuzluğun artması bunun göstergesidir.
Thank you. Evren Devrem Zelyut 7 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde 2024 daha zor geçecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kamu bütçesinde yılı 1 trilyon liraya yakın bir açıkla bitireceğiz. Açığı kapatmak için de zamların ve vergilerin ardı ardına geldiği bir dönemdeyiz. Katıldığım her yayında söyledim. Ana Muhalefet Partisi lideri ve ekibi seçimlerde yenildiği için artık hükümsüz durumdalar. Karşısında toplumsal muhalefeti örgütleyecek bir güç görmeyen hükümet ise sadece zam ve vergi ile yani gelirleri artırarak halkın üstüne geliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Oysa genç, enerjik bir lider olsa davaya inanmış bir örgüt ile bu zamların karşısında sahada, meydanlarda sergilecekleri direnişle hükümeti giderleri kısarak açığı kapatmaya itebilirdi. Lakin hükümet giderleri kısmak, lüksü bırakmak yerine ne yapıyor? Allah ne verdiyse zamlarla para topluyor. Fiyatlar yukarı giderken yerel seçimlerin yüzü suyu hürmetine yıl sonu geldiğinde hükümetten tüm kesimlere okkalı bir maaş zammı göreceksiniz. Bir anlık kış gününde bahar havası esecek. Ben diyeyim %40, siz deyin %50. Bir başka ifadeyle seçimlerin ön ödemesi kibarcası. Faiz kasıtlı olarak düşük tutulduğu sürece enflasyon gerilemez. Piyasalarda talep, faiz ve nüfus nedenleri ile hala canlı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tüketici ve taşıt kredilerini güya sınırlayarak talebi kontrol altına almaya çalışıyor. Lakin banka yöneticileri demografik gerçekleri hesaplarına katmayarak hata yapıyorlar. Demografi ve faiz fiyatları genel düzeyini yukarı taşıyor. Taşıyacak, yapısal olarak belirttiğimiz üretim sorunları da yüksek fiyatları yapışkan hale getiriyor. Yerel seçimler sonrası yeni bir zam ve vergi dalgası ile verilenlerinin en az iki katı geri alınacak. Ne yazık ki Anadolu toprakları üzerinde yaşayan insanlar anlattığımız bu mekanizmayı çözene kadar da bu döngü en altta bulunan fakir tabanda milyonlarca kişiyi eklemeye devam edecek. Bu iş nerede son bulur diye soranlar hayallerinde büyük bir finansal patlama kuruyorlar. Kurda çarpı 2 ya da çarpı 3 gibi trajik bir vaka ya da sembolle bunu kurguluyorlar. Adeta devasa bir finansal olayla dönüş noktası bekliyorlar. Ya da buna krizin doruk noktası diyebiliriz ama nafile.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 7 Ağustos tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Lamı Cem'i yok, seçimi bile kaybettiniz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erdoğan ve ittifakının en zor seçimi 14 Mayıs'tı. Çünkü kaybetmeye hiç bu kadar yakın olmamışlardı. Ama gel gör ki çok kolay kaybedecekleri seçimi çok kolay kazandılar. Sadece kazanmakla kalmadılar. Muhalefeti de paramparça ettiler. Her ne kadar Bay Kemal "ben sonuçları bir kayıp olarak görmüyorum" dese de CHP'deki işler acısı durum ortada diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
En çok merak edilen ise Meral ablanın sonuçları nasıl değerlendireceğiydi. Seçim sonrası İYİ Parti'de karışmış istifalar, ihraçlar, para karşılığı, vekillik iddiaları gündeme gelmişti. Uzun süre seçim sonuçları hakkında konuşmayan Meral abla, Temmuz'un son haftasında çıkıp dedi ki, "Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamıcım yok, kaybettik." Doğru ama çok eksik kurulmuş bir cümle. Bana göre doğrusu lamıcım yok. Seçimleri bile bile isteye isteye kaybettik olacaktı. Biz 40 kişiyiz bu siyasette. Herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerindeki urları biliyorsak, o ciğerinde ur olanların çok dikkatli olmaları gerekir cümlelerini kuran Sayın Akşener'di. Bir masa kuruldu. 6 parti başkanı etrafına toplandı. Biri de Sayın Akşener'di. Neden masa 7'li, 11'li veya 16'lı değil sorularına cevap vermedi. O masanın etrafında 12 kez toplandılar. Birebir görüşmeler yaptılar. Her toplantıdan sonra "adayınız kim?" sorusuna "aday konuşmadık" cevabını verdiler. Ama şimdi peş peşe gelen ihanet gibi itiraflardan Millet İttifakı'nın adayının Bay Kemal olduğuna ilk toplantıda karar verilmiş veya birileri öyle takdir etmiş olduğu anlaşılıyor. Bir telefon ile başbakanlık koltuğundan alınan AK Parti'de davasını satan imajına sahip Erdoğan ve partisi için "Konuşursam birileri insan içine çıkamaz" sözlerinin sahibi Ahmet Davutoğlu, CHP sayesinde köprüyü geçtikten sonra çıkıp dedi ki, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum, ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye gelin birlikte girelim dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım dedim. Bütün yolları denedim ben. Meral abla, bu sözler doğru mu? Hocalarını bile yolda bırakan bu kişilerin ciğerini okuyamadınız mı? Urları göremediniz mi? Altılı masada aday belirlenmiş, koltuklar paylaşılmış ve bizden habersiz" diyerek masadan kalkmıştınız. Sahi, o sıralarda ciğer okuma hatlarında arıza mı meydana gelmişti? Yazacak çok şey var. Netice itibarıyla lamıcım yok. Bu kolay seçimi bile bile kaybettiniz. Bile bile Erdoğan'ın önünü açtınız. Şimdi diyorsunuz ki biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Şimdi ben ders alıp, hatalardan ders çıkarıp, geleceği yeniden tanzim etme mecburiyetimiz var. Bugün Türkiye'de muhalefeti bir şamar oğlana çeviren bir tutum var. Nasıl bir ders alırlar bilmem ama altılı masanın iki partisi şamar oğlanı oldu. Hem de bile bile, isteye isteye, diğerleri ise sefa sürüyorlar.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsio'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsio'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Ayrıca programlarımızı Tarhan Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mazenderan ilindeki son gezimizde Mazenderan müziğine özgü bazı müzik aletlerini tanıyacağız. Ve Mazenderan'ın Hint asıllı kavimlerinden ve bu bölgenin müziğine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ve programın sonunda güzel bir Mazenderan ninnisi dinleyeceğiz.
Son birkaç program boyunca Mazenderan'daki farklı müzik türlerini tanımanın yanı sıra bu bölgedeki bazı önemli enstrümanları da tanıdık. Mazenderan'ın antik müziğinden kalan enstrümanlardan birine kırne denir. Kırne, bu şehir bölgesinde yaygın olan tekne çalgısına çok benzeyen kamışlı üflemeli çalgılar ailesindendir. Bu enstrüman 300 yıldan fazla bir süredir unutulmuştu ve Mazenderan'daki Amul şehrinin yıkıntılarında bulunduktan sonra yeniden canlandırıldı.
Kırne 5 santimetre olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi kamıştan yapılmıştır ve dibine inek boynuzundan yapılmış konik bir kısım takılmıştır. Kırne bugün Mazenderan bölgelerinin müzik gruplarının çoğunda kullanılmaktadır. Bu çalgı daha çok düğün törenlerinde deserkuten çalgısı ile birlikte çalınır. Şimdi deserkuten eşliğinde kırne enstrümanının güzel sesini dinleyeceksiniz. Dinlemiş olduğunuz müzik Mazenderanlı sanatçı çifti kırne çalan Perviz Abdullahi ve deserkuten çalan eşi Güldeste Zare tarafından icra edildi.
Mazenderan köylerinde geleneksel bir düğüne giderseniz kesinlikle kadın çevrelerinde çalınan müziğin farklı bir türünü duyacaksınız. Köy kadınları basit enstrümanlarla çalıp heyecan ve coşku yaratır. Bu basit araç bir çeşit leğenden başka bir şey değildir. Bu araca teşte lak denir. Geçmişte daha çok kullanılan lak, Mazenderan'da tahılları temizlemek için tepsi olarak kullanılan, ayrıca sofra başında içine pişmiş pirinç dökülen vesaire bir tür ahşap kaptır. Bu tür çalma leğen nevazi, leğen çalma denir. Günümüzde köylü kadınlar leğen çalmak için büyük metal tepsiler veya metal leğenler kullanıyor ve çalarken kulağa daha çekici gelmesi için üzerine bir fincan tabağı ve birkaç madeni para atıyorlar.
Leğen çalma Mazenderan'daki güzel kültürel tezahürlerden biridir. Mazenderan'daki müzik sanatı hocalarından biri Said Celal Muhammed'i bu enstrümanı Mazenderan müziğinde kullanmaya çalışmış ve onu kırne, karnay gibi diğer enstrümanlarla birlikte güzel bir şekilde sergilemeye çalışmıştır. Teşte La Keketen grubundaki Mazenderanlı kadınların leğen çalımını hep birlikte dinleyelim.
We'll be right back.
Müzik, diğer birçok sanat ve kültür gibi farklı ortamlardan ve kültürlerden etkilenir ve değişir. Mazenderan müziğinde de müzisyenlik yapan Hint kökenli kavim, Mazenderan müziğinin korunmasında ve aktarılmasında çok etkili olmuştur. Mazenderan halkı bu kavme Godar der.
Godarlar bir dönem göç etmek zorunda kaldılar. Bazı tarihçiler bu konunun 5. Behram'ın saltanat dönemiyle ilgili olduğunu düşünürler. Hamdullah Mustafa diyor ki, Behram döneminde mutrıpların işi arttı. Öyle ki mutrıplar artık günde 100 dirhemle yetinmezdi. Behram-ı Gur Hindistan'dan mutrıplık için 2000 çingene getirdi. Ve bu çingenelerin nesli İran'da hala mutrıplık yapıyor. Godar kavmi sanatçıları Doğu Mazenderan müziğinin gelişmesinde ve evriminde oynadıkları önemli role ek olarak Doğu Mazenderan müziğinde Mazenderan müziğinin Godar anlatımı olarak adlandırılan benzersiz bir üslubun anlatıcılarıydı.
Tahran Radyosu.
Godarlar Kuzey, Horasan, Türkmen Sahra ve Ketul bölgesinin müziğinin bazı özelliklerini Mazenderan'ın doğusundaki bölgelere aktarmışlar. Ayrıca Türkmen ve Kuzey Horasan müziğinden dutar ve kamança gibi bazı çalgıların aktarılmasında çok etkili olmuştur. Dudak melismaları icra etmek Godar özelliklerinden ve anlatılarından biridir. Aslında melismaları dudaklarıyla icra eden herhangi bir şarkıcının Godar'ı olduğu söylenebilir.
Godar kavminden Mazenderan'ın önde gelen müzisyenlerinden biri rahmetli Nizam Şikarçıyan'dır. Şikarçıyan bölgedeki en önemli ve özgün Godar müzisyeni olarak kabul edilir. Faaliyet gösterdiği yıllarda Doğu Mazenderan müziği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Mazenderan'ın özgün müziğini yok olmaktan kurtardı. Şimdi Üstad Nizam Şikarçıyan'ın icrasıyla Derviş melodisini dinleyelim. Üstad Nizam Şikarçıyan'ın sesi ve kamança çalımıyla Derviş adlı güzel Mazenderan müziğini birlikte dinledik.
Mazenderan müziği köklü bir müzik olarak bilinir ve icra edilen ezgiler daha çok aynı bölgeyi betimler. Mazenderan ezgileri her dinleyicinin Mazenderan geleneklerini iyice tanımasını sağlar. Mazenderan'da bu ilin kültürel ve geleneksel meselelerini iyi bir şekilde ve nesilden nesile yerel şarkılar şeklinde başkalarına aktarabilen birçok usta var.
Mazenderan müziğini iyi bilen ve halk tarafından faaliyet göstermiş olan Mazenderan müziğinin büyüklerinden Muhammed Rıza İshaki Gürci, Ebul Hasan Hoşro, Seyyid Cemal Muhammedi, Nur Muhammed Talebi, Nurullah Alizade ve Aşk Ali Şikarçı sayılabilir. Bu kişilerin her biri üslup sahibi olan Mazenderan müziğinin büyükleri olarak bilinir.
Doğduğumuz andan itibaren hepimizin birlikte büyüdüğü en eşsiz müziklerden biri de ana dilimizde bulunan ninnilerdir. Ninni, belirli bir bölgeye özgü olmayan popüler ve evrensel bir şarkıdır. ninniler binlerce yıldır çocukların kulağına fısıldanan, geçmişin zengin kültürünü müziğin diliyle aktaran huzur verici bir müziktir. Bir annenin çocuğu için umutlarından ve hayallerinden endişelerine kadar farklı temaları olan bir ninni çocuğu sakinleştirir, ona ve anneye keyifli bir uyku sağlar. Tatlı Mazenderan dilinde ve Banu Melik sesiyle güzel Maman Geri ninnisini dinleyin.
Değerli dinleyiciler, Hafta Rengi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın iç siyasetini ve Beni Sadr sonrası Irak-Baas rejimiyle savaşın durumunu ele almak istiyoruz.
Hicri Şems'i 14. yüzyılın en önemli olaylarını anlatan ve analiz eden dizi sohbetimizde birlikteyiz. 14. yüzyılın ikinci yarısının en önemli olaylarından biri İran'da İslam devriminin zafer kazanmasıydı ve 19 ay sonra dönemin Irak diktatörü Saddam'ın İran'a saldırı ve İran-Saddam savaşının başlamasıdır. Bu empoze edilen savaş İran-İslam devriminden sonra İran'ın siyasi ve ekonomik olarak hatta askeri ve güvenlik olarak istikrarsız bir durumdayken gerçekleştirildi. Başta da bu siyasi istikrarsızlık ve ekonomik istikrarsızlık İslam devrimi düşmanlarının iç devrim karşıtlarının yardımını kullanmasına ve Saddam'ın saldırganlığına da destek olmasına neden oldu. Böylece doğmakta olan cumhuriyetçi sistem ve İslam'ı devirmek için Doğu ve Batı Irak bazı rejimi üzerinden harekete geçti. Aslında istikbarın hesapları bir dereceye kadar doğruydu. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin temel direklerine sızan unsurlar da vardı. Ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Ebu Hasan Beni Sadr bunların başındaydı. Onlar bu tür unsurları etkilemeyi başarmışlardı. Bu kesim kendilerine İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni'den uzaklaştırarak ve devrimin önderliğinin muhalif hareketine ve kesimine yakın olarak hareket eden Beni Sadr, İran İslam Cumhuriyeti'ne yeni gelişen sisteminin sütunlarında derin bir çatlak yarattı.
Saddam'ın saldırganlığıyla aynı zamanda hükümet organları arasındaki ihtilaflar bu saldırıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda siyasi ve askeri otoriteler arasındaki uçurumun derinleşmesine ve Irak Baas ordusunun işgalini ve saldırısını püskürtmede devrimci ve halk güçlerinin marjinalleşmesine yol açtı. Beni Sadr'ın İslam İnkılabı'nın ana muhalefet hareketi olan, daha sonra münafıklar terör örgütü olarak tanınacak sözde halkın mücahitleri örgütüne yakınlığı, İslam Şurası'nda 14 aylık başkanlık görevinin ardından nihayet Beni Sadr'ın siyasi beceriksizlik planının onaylanmasına ve Cumhurbaşkanlığından çıkarılmasına yol açtı. Batı cephesinde yer alan Cumhurbaşkanı'nın görevden alınmasıyla birlikte anayasaya göre Başbakan, Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı'nın katılımıyla geçici başkanlık kurulu oluşturulmuş ve seçime kadar Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Aynı zamanda Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çıkarılmasıyla birlikte savaştaki komutanlığın net bir durumu yokken Darhovin cephesinde konuştuğu devrim muhafızlar ordusu Hüseyin Harrazi komutasındaki sınırlı bir harekat gerçekleştirdi. Bu operasyonda İslam savaşçıları düşman mevzilerine yaklaşık 2000 metre ilerleyerek 250 kişiyi esir almış ve düşmanın 10 kez kontratak yapmasına rağmen ilk kez Irak ordusunun işgalinden kurtulan toprakları koruyabildi. Bu operasyon Abadan kuşatmasını kırma operasyonunu planlamak için iyi bir deneyim oldu.
Halkın İslam Şurası'ndaki temsilcileri ve milletvekilleri tarafından Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılmasıyla birlikte münafıklar 20 Haziran 1981 Cumartesi günü saat 16'dan itibaren silahlı ayaklanma ilan ederek güçlerini sokaklara döktüler ve silahlı bir savaş başlattılar. Memurlara ve halka suikast girişiminde bulundular. Tahran'da sokak çatışmaları sonucunda 16 kişi öldü, 156 kişi yaralandı. Münafıklar Saddam'ın Baas rejimiyle İran'daki silahlı Kürt grupların işbirliğiyle sokak hareketlerine başladılar. İmam Hümeyni 22 Haziran 1981'de yaptığı konuşmada münafıkların bu hareketine tepki olarak şöyle demişti. Maalesef bazı gençlerimiz ve sevgili çocuklarımızla oyun oynayan, kendi ülkeleri ve kendi çıkarları içinde hareket etmesi gereken bu gruplar oynatan, İslam'a hizmet etmeleri gerekenleri kendi oyununa getiren bazıları, bu ülkeden emperyalistlerin ellerini kesen İslam devrimine karşı seferber olmuştur ve gençleri sokaklara çağırmışlardır ve milletin karşısına dikilmek istiyorlar. Ancak onlar yanılıyorlar. Kime karşı silahlı ayaklanma ilan etmişler düşünsünler. Silahlı ayaklanma duyurusu yaklaşık 20 yıldır son 2-3 yıldır da kanını vermiş Amerika ve blokunun Sovyetler Birliği ve bloğunun bu ülkeden elini kesmiş bir millete karşıdır.
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni sözlerine şöyle devam etmişti. Bu millete karşı ayaklanmak istediniz. Tarihin yüzünü karartan o işleri size zorla yaptırdılar. Bütün gücünüzü toplasanız bile kıymetli Müslüman milletin saldığı bu azgın sel karşısında bir damladan başka bir şey değilsiniz. İran'ın bağımsızlığı adına güçlü kurtların pençelerini İran'a mı bulaştırmak istiyorsunuz? Bunlar Amerika'nın önünü açmak istediler ve Amerikalılar hep birlikte onların bayraklarının etrafına toplandılar. İslam inkılabı düşmanlarının habersiz olduğu şey, İran halkının devrimin önderliğiyle olan duygusal ve dini ilişkisiydi. İran halkı için İmam Hümeyni'nin söyledikleri doğru ve yanlışın ölçüsüydü, kriterdi. İran, siyasi çekişmelerin derinine inmiş ve iç krizin zirvesindeyken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Olof Palme, 22 Mayıs 1981'de İran'ı bir kez daha ziyaret ederek İranlı yetkililere savaşın sona ermesi için bir teklif sundu. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilisi İslami Şura Başkanı Haşmi Rafsanjani ile yaptığı görüşmede Irak güçlerinin İran'dan kayıtsız şartsız çekilmesini kabul etmedi.
Beni Sadr'ın devrilmesinin ve azledilmesinin ardından İran Halkı Mücahitler Örgütü tarafından planlanan bir suikast dalgası ile karşı karşıya kaldı. İran güçlerinin işgalci Irak ordusunu kovma ve onlara püskürtme planlarını yaptığı bir dönemde 20 Haziran 1981'de münafıklar ülke içinde ciddi bir şekilde silahlı operasyonlara ve suikastlara başladılar. Münafığın ilk önemli hamlesi Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Hamene'nin 27 Haziran 1981'de Tahran'ın güneyindeki Abu Zer Camii'nde öldürülmesi girişimi oldu. Ancak ilahi takdir onun yaralanmasına yol açtı. Ayetullah Hamene'nin başarısız suikastından sonra münafıkların en önemli terör eylemi 21 Haziran 1981'de İslam Cumhuriyet Partisi'nin genel merkezinin oturumun saldırısı olduğu bu terör eyleminde İslam Cumhuriyeti Partisi Genel Sekreteri ve İran Yüksek Mahkemesi Başkanı Ayetullah Beheşti ile 72 İranlı yetkili şehit olmuştur. Yaklaşık 30 kişi yaralandı. Bu patlamada ülkenin en yüksek yargı yetkilisi, 27 milletvekili, 4 bakan ve çok sayıda bakan yardımcısı ve yargı mensubu ile İslam Cumhuriyet Partisi'nin 2 üyesi şehit oldu. İmam Hümeyni bu suikastlara motivasyonlarından ve sahiplerinden birinin halkın dikkatini savaştan çekmesi ve İran'ın savaşta kaybetmesi için zemin hazırlamak olduğunu belirtti. İmam Hümeyni İslam Cumhuriyet Partisi merkezinde meydana gelen patlamanın ardından bütün millet savaşa dikkat etsin. Esas olan orada biz kazanacağız. İnşallah biz kazanacağız. Aktif olmalıyız. İlerlemeliyiz. Biz de bir adım geri gidersek onlar 10 adım ileri çıkacaklar. Çünkü güçlü ve cesaretle ilerlemeliyiz. Bu Amerikan pisliklerini ülkenizden atmalısınız. Unutmamalıyız ki biz Amerika ile savaş halindeyiz.
Benny Sazer'ın Cumhurbaşkanlığı görevinden alınması ve azledilmesinin ardından o saklanmaya başladı. O zamandan beri Benny Sazer fiilen Halkın Mücahitleri örgütünün kontrolü altındaydı ve onların yardımıyla ülkeyi terk etmeye çalışıyordu. İmam Hümeyni onun saklandığı yerden çıkarıp normal bir vatandaş olmaya ve normal hayatını yaşamaya davet etti. Devrimin büyük önderi Benny Sazer'a hitaben yaptığı konuşmada yeter ki tövbe edip geri dönüp bu yozlaşmış, fasit ve cani gruplardan ilgisini kessin, yazarlık yapsın ve kendi işiyle meşgul olsun. Bu onun yararına olacak. Allah'ın rahmeti geniştir. Tövbe edip Allah'a doğru bir adım at ve nefsin havasına sırtını dön. Allah seni kabul eder, itibarını geri kazandırır, saygınlığını geri kazandırır diye buyurdu. Ancak Benny Sazer devrimden ayrılma ve devrim karşıtı harekete eşlik etme yolunu seçmişti. 28 Temmuz 1981'de İran'ın devrik cumhurbaşkanı Mücahitler Halk terör örgütünün lideri Mesud Rejivi ile birlikte hava kuvvetlerine ait Boeing uçağıyla yakıt ikmali yaparak İran'dan kaçarak Fransa'ya gitti. Fransız hükümeti onlara siyasi sığınma hakkı verdi. Bu sırada Halkın Mücahitleri örgütünün operasyonel güçleri Irak Bas rejimine yardım etmek için fiilen düşmanın iç silahlı savaş cephesini geliştirdi.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i muhabirlerin halk ile yöneticiler arasında bir köprü olduğunu belirterek, muhabirler medya olarak halkın kalbinde umut yaratmalıdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reis'i bağımsızlık ruhu İran ve Vietnam uluslarının ortak özelliğidir dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran BRICS üyeleri için enerji alanında ve istikrarlı güvenlik sağlamada önemli bir katma değerdir açıklamasında bulundu. İran ve Umman Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İslami Mezheplerin Takrib Kurumu Genel Sekreteri İslam Konferansı'nın 3. bölgesel toplantısına İran ve komşu ülkelerden 1700 davetlinin katılacağını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran ağır su türevleri elde ettiği açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.